Yorumunu yapmakta olduğumuz Leviller kitabının 13. bölümündeyiz. 13. bölümden başlayarak bunu izleyen 3 bölümde cüzzam hastalığı ve buna benzer hastalıklar ile ilgilenecek ve bizim ilgimizi de çekmek isteyecektir. Cüzzam ve buna benzer irinli hastalıklar hayatımızdaki günahı en iyi şekilde gösterirler, simgelerler. Günahın ne kadar kötü olduğunu göstermekle kalmıyor. Bunun hayatımızda ne gibi sonuçlara yol açtığını da resimlendirerek açıklar. Cüzzam, günahı betimler dedim. Kendisini iğrenç bir şekilde teşhir eder cüzzamlı. Bir akşam kör kütük sarhoş bir adam geldi ve bizim dua toplantısına katıldı. Ayakta duramayacak durumdaydı ve sandalyelerden birine oturdu. Az sonra birden sandalyeden kayıp yere düştü. Ne yapacağımızı bilemedik. Bir ambulans çağırdık ama ambulans gelene kadar adam altını ıslatmıştı. İşte kardeşim, günah iğrenç bir şeydir ve cüzzam günahı betimler. İkinci noktada cüzzam korkunç bir hastalıktır. Tüm hastalıklar arasından Tanrı cüzzam hastalığını seçip onu günah ilişkisinde örnek olarak kullandı. Tanrı'nın gözünde günah nasıl gözüküyorsa cüzzam hastalığının belirtisi de bunu fiziksel açıdan bize gösterir. Üçüncü nokta, küçük bir yara ile başlar cüzzam. Bir kabarıklık, şişkinlik, kabuk ya da parlak bir leke ama sonunda ölüme götüren bir darbe vurur kurbanına. Başlangıçta çok küçük bir leke ile başlayan hastalık sonunda korkunç boyutlara ulaşır. Günümüzde cüzzamlılar diğer insanlardan ayrılıp hastanelerde, özel koğuşlarda ya da cüzzam kolonilerinde kalırlar. Afrika ve Asya'nın bazı yörelerinde cüzzam hastalığı hala korkunç işini görmektedir. Ama modern metotlar sayesinde tedavi daha kolay oluyor. Eskiden Yeruşalim'i ziyaret etmiş olan bir serüvenci bir cüzzamlı kolonisini gördüğü zaman şoka uğramıştı. Yeruşalim'e yaklaşırken birden şoka uğradım diye yazdı bu kişi. Bir insan kalabalığı bana doğru geliyordu. Bazısının ağzı yoktu, bazılarının ise kulakları ya da burunları eksikti. Elsiz kollar havada sallanıyor, ağızlardan anlaşılması imkansız horultular ve acayip sesler çıkıyordu. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Değerli kardeşim, bir çocuğa baktığımızda onun günahı o kadar küçük gözükebilir ki bazen fark etmeyiz bile. İlkin küçük parlak bir leke gibi gözükebilir. Çocuk haylazlık yaptığında annesi, babası ya da halası, teyzesi aman ne hoş diyebilir. Ama çocuk disiplin altına sokulmazsa kısa bir zamanda küçük leke tüm benliği sarar. O çocuğun da her insan gibi Rabbisa Mesih'e gelip günah cüzzamından temizlenmesi gerekir. Günahlarından temizlenmeyen cüzzamlı sonunda Lenin, Stalin, Hitler kadar korkunç şeyler yapabilecek potansiyele sahiptir. Unutmayalım ki Lenin, Stalin, Hitler ve eski zamanın Neron'u küçükken sevimli bebeklerdi. Evet, unutmayalım ki her yıkım küçük sayılan bir günahla başlar. Dördüncü nokta, cüzzam küçük bir başlangıçtan sonra ilerlemeye başlar. İlerleyiş kesindir. Küçücük bir başlangıçtan sonra üzücü bir kriz durumuna gelir. Bedenin değişik yerlerinde değişik derecede ilerleme kaydeder. Bazen baştaki saç ve göz üzerindeki kaş birden düşer. Tırnaklar çürümeye ve et içinde sallanmaya başlar ve sonunda kendiliğinden düşerler. Parmaklar boğum boğum kurumaya ve kopmaya başlarlar. Damaklar çekilir, dişler dökülür. Burun, gözler, dil ve damak yavaş yavaş eriyip gider. Sonunda zavallı hasta yere yıkılıp gözden kaybolur gider. İşte Tanrı günahı böyle görür. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur, günah olgunlaşınca da ölüm getirir diyor Tanrı sözü. Cüzzamlı kişi aslında yaşayan bir ölüdür. Cüzzamlı birisi ölüymüş gibi sayılırdı. Dostum, günahın karşılığı ölümdür. Bakın Tanrı sözü ne diyor? Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi doğal benliğini eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken, ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Cüzam gibi günah da insanı yavaş yavaş yok eder. Her ikisi de yıpratıcı şekilde iş görür. Yavaş yavaş ama kesin bir kararlılıkla yok edici işini yapar. Sonunda ya bir patlayışla ya da son bir hamleyle insanı yok ederler. Hiçbir insan bir anda kötülüğe saplanmaz. Kötülük yavaş yavaş onun hayatını kemirmeye başlar ve sonunda onu yok eder. Kalp sektesi gibi insanı bir anda öldürmez. Cüzamlının hayatı yürüyen bir ölüye benzetilir. Buna benzer şekilde günahlı insan da yaşamakta olduğu halde değerli dostum ölüdür. Elçi Pavlos şöyle yazar. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun yani havadaki hükümranlığın egemenine uymaktaydınız. Efesoslar 2. bölüm 1 ve 2. ayetler. Hem cüzzamın hem de günahın nihai ve kaçınılmaz sonucu ölümdür kardeşim. 5. Cüzzam diğer hastalıklar gibi dayanılmayan acılar oluşturmaz. Cüzzam hastalığı insanı sürekli olarak üzüntülü ve rahatsız ortamda yaşatır. Buna benzer şekilde günah da insanı sürekli olarak üzüntü ve rahatsızlık içerisinde tutar. Bu üzgün durum, bu huzursuzluk içinde yaşamakta olduğumuz toplumun da bir belirtisi değil mi? İnsanlar içlerindeki huzursuzluğu giderebilmek için eğlence alemlerine, partilere koşarlar. Televizyonun önünden ayrılmazlar. Hayatın sessizliğiyle baş başa kalmaktan korkarlar. Hadi futbol maçına, hadi düğüne, hadi pikniğe. Bunlar kendi başına günah değil ama günahlı insanın günahının suçlamasından kaçmak için sığındığı yerlerdir. Yine de dikkatle bakarsanız, insanların yüzlerindeki ifadeleri okursanız, altta bir huzursuzluk, bir üzüntü vardır. Otoyolları doldurmuş olan arabaları dolduran insanlara bir bakın. Yüzlerde üzgün ifadeler, bir huzursuzluk vardır. İnsanlar yerlerinde duramıyorlar, her an bir yerlere gitmek istiyorlar. Günahın cüzzamı insanları iyice sarmış. Son olarak günah insanı öyle bir duruma sokar ki kişi artık duygularını yitirir. Elçi Pavlos'un yazdığı gibi bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. Günahlı insan insanlık duygularını yitirip üzgün ve aynı zamanda aldatıcı bir tatminkarlık içinde bulur kendisini. Öyle bir duruma gelir ki Pavlus'un şu betimine benzerler. Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış olan yalancıların ikiyüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak verecekler. 6. nokta, bazılarına göre cüzzam hastalığı kalıtımlı yani soydan soya geçermiş. Bunu bilemeyiz. Cüzzam kalıtımlı olmasa bile günah kesinlikle kalıtımlıdır. Günahlı birisi dünyaya ancak başka günahlıları getirebilir. Bazı eğitimciler eğitim yoluyla insanın ahlakı durumu düzelebilir diyor. Mesih inancı ise bunun tersini öğretir. Mesih inancına göre insanın ahlakı yapısı tümüyle yozlaşmıştır, tümüyle bozuktur. Eğitimciye göre bir şahsın dışında başka bir şahıs onda ahlaki bir düzeltme yaratabilir. Mesih inancına göre ise bu şahıs ancak Tanrı olabilir. İnsanda bir değişiklik yaratabilen sadece Tanrı'dır ve yine de bu değişimi insanın ahlakı karakterini değiştirmekle yapmıyor. Ne yapıyor? Eski yapıyı yok edip bir yenisini ona veriyor. 7. Hem cüzzamın hem de günahın ayırıcı, bölücü bir özelliği vardır. Cüzzam insanı toplumdan ayırır. Günah ise insanı Tanrı'dan ayırır. Bir cüzzamlının toplum dışı edilmesi acınacak bir şeydi ama daha kötü yönü onun tapınağa giremez olmasıydı. Yani Tanrı'dan ayrı kalmaya mahkumdu. Bilmeliyiz ki Tanrı kutsaldır, doğruluğun, temizliğin ve yaşamın kaynağıdır. Bu nedenle cüzzam hastalığı günah denilen illeti en iyi şekilde temsil eder. İnsanı Tanrı'dan ayıran günahtır. Bu alanda Yeşaya peygamber şöyle diyor: sizin de Tanrınız arasına fesatlarınız, günahlarınız ayrılık koydu ve suçlarınız onun yüzünü sizden gizledi ve sizi işitmiyor. Kutsal yazılara göre Yeni Yeruşalim'de günahları bağışlanmamış, günahından arıtılmamış insan Tanrı'nın huzuruna giremeyecektir. Oraya, yani Tanrı'nın huzuruna murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız adları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecektir. Aşağılık, köpekler, büyücüler, cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar, adam öldürenler, puta tapanlar ve yalanı sevip aldatıcı işler yapanların hepsi dışarıda kalacaklar diyor vahiy kitabı. Demek ki cüzzam hastalığı günahı en iyi şekilde temsil eden bir şeydir. Cüzzam, insan bedeninde kendisini gösteren günaha benzer. Kahin, cüzzamlı olduğu sanılan kişiye bakıp onun derisini inceleyecek ve gerekirse onu cüzzamlı ilan edecekti. Ruhsal anlamda bizim baş kahinimiz bize bakıp günahlı olduğumuzu ilan eder. Şöyle ki ona gelip onun kanı sayesinde arıtılalım. İsa Mesih yeryüzündeki hizmeti sırasında cüzzamlılara dokunduğu zaman bu cüzzamlı insanlar şifa bulmuşlardı. Şimdi de ruhsal açıdan günahlıya dokunmak, onu temizlemek, arıtmak istiyor İsa Mesih. Cüzzam ile günah arasındaki simgesel bağlantıyı görmenizi ve bu sayede bu bölümün bize de konuştuğunu anlamanızı istiyorum. Ne yazık ki kiliselerimizde, toplantılarımızda ya da herhangi bir yerde günah hakkında bugün fazla bir şey söylenmiyor. Neden söylenmiyor? Anlamıyorum. Çünkü insanın temel sorunu günahtır. Rab Musa'ya ve kahin Harun'a şöyle dedi: bedeninde cüzzama dönüşebilecek şiş, kabuk ya da parlak leke bulunan kişi Harun'a ya da Harun'un kahin oğullarından birine götürülecek. Kahin derideki yaraya bakacak. Yarada kıl ağarması varsa ve yara derine inmişse kişi cüzzam hastalığına yakalanmış demektir. Hastaya bakan kahin onu kirli ilan edecektir. Derideki parlak leke beyazsa, derine inmemişse, üzerindeki kıllar ağarmamışsa kahin hastayı 7 gün kapalı bir yerde tutacak diyor Leviler kitabının 13. bölümün ilk 4 ayeti. İşte görüyoruz ki kahin bu gibi teşhis konularında acele etmezdi. Ruhsal açıdan da Tanrı bizim ile olan bağlantısında hemen öfkelenmez. Tanrı çok sabırlıdır ve günahkarın tövbe etmesi için ona her fırsatı tanır. Kutsal kitap şöyle yazar: Tanrı Musa'nın önünden geçerek ben Rabbim dedi. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir. Suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, 3. 4. kuşaklardan sorarım. Evet, çıkış 34:6-7'de böyle diyor. Peki yeni antlaşma bu konuda ne diyor? Elçi Petros şöyle yazıyor: bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe edip kurtulmasını, iman etmesini istiyor. Kahin cüzzamlı olduğu sanılan adamı 7 gün bir yere kapatıp bekletirdi. Onun cüzzamlı olduğu kanısında olabilirdi ama yine de sabretmesi gerekiyordu. Buna benzer şekilde Tanrı da tüm dünyayı günah hastalığından dolayı bir yere kapatmış, dünyadaki insanlara sabrını ve merhametini göstermek istiyor. Romalılara yazdığı mektubunda Pavlo şöyle der: çünkü Tanrı merhametini herkese göstermek için herkesi söz dinlemezliğin tutsağı kıldı. Aynı zamanda Galatya'daki imanlılara yazdığı mektubunda şöyle der: halbuki İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor. İlan ediyor derken bir resim göz önüne gelir. Tanrı dünyadaki insanları bir yere toplayıp onları o durumda kapatıyor. Ve üzerlerine kocaman bir lefa asıp murdar diye onları ilan ediyor. İnsan bu kirli murdar durumundan kendi hünerleriyle, kendi çabalarıyla, iyilikleriyle kurtulamaz. Bir de insanın kendini beğenmişliği vardır. Sanki evrende en iyi, en akıllı ve en temiz yaratıkmış gibi davranır. Bazılarınız hatırlayacaktır. İlk insan aya çıktıktan sonra tekrar yeryüzüne geri döndü ama önce onun kontrolden geçmesi gerekiyordu. Neden? Aydan yeryüzüne mikrop falan getirmiş olmasın diye. Gülünecek bir durum değil mi? Tanrı'nın murdar diye ilan ettiği bu insan kendisini murdar olarak göremiyor. Yeryüzünde insanın günahından dolayı o kadar hastalık ve mikrop var ki bunun dışında başka gezegenlerde başka hastalıkların olabileceği düşünülemez. Tanrı bizi günahlı ilan etti ki bize merhamet gösterebilsin. Yedinci gün yaraya bakacak kahin. Yara ilerlememiş, deri yüzeyine yayılmamışsa hastayı 7 gün daha kapalı bir yerde tutacak diyor Leviler 13. bölüm 5. ayette. 7 gün sonra kahin bir kez daha hastayı gözden geçirir. Hala bir kuşku ya da belirsizlik varsa onu 7 gün daha kapalı bir yerde göz altında tutar. Yine görüyoruz ki aceleyle karar verilmiyor. Bundan öğrenmemiz gereken bir şey vardır. Diğer insanların durumunu değerlendirirken aceleyle karar vermemeliyiz. Başka bir kişi özellikle başka bir imanlı hakkında suçlayıcı sözler söylemek çok ciddi bir şeydir. Elçi Pavlos Timoteos'a şöyle öğüt verdi. 2 ya da 3 tanık olmadıkça bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etme. Pavlos aynı zamanda son günler hakkında bir uyarıda bulunup yanlış suçlamalar çoğalacaktır dedi. Aslında şu kuralı her toplulukta uygulamak gerekir. Eğer kilisenin bir çobanı suçlanacaksa, suçlanacak kişi orada olmalıdır. Eğer bu olmuyorsa kesinlikle suçlama işi kabul edilmemelidir. O zaman eminim ki suçlamalar da azalacaktır. Toplulukta herhangi bir kimsenin arkasından konuşmasına izin vermeyelim. 7. gün hastaya bir daha bakacak, yara solmuş, deri yüzeyine yayılmamışsa hastayı temiz ilan edecek kahin. Yara yalnızca kabuktur. Hasta giysilerini yıkayıp temiz sayılacak. Leviler 13 ayet 6. 14 gün içinde deri üzerindeki yara başka yerlere yayılmamışsa, tersine iyileşmişse o zaman gözlenen hastalık cüzzam olamazdı ve sanık hasta temiz ilan edilirdi. Eminim ki kahinin temizsin sözü hastanın kulağına gelen en tatlı sözlerdi. Cüzzamın ne kadar korkunç bir hastalık olduğu bilinmekteydi. Adam temiz olduğunu duyunca sevinçten uçacak olurdu. Artık sevdiklerinden ayrı kalmayacaktı, toplum dışı edilmeyecekti. Artık temizdi ve kendi evine, kendi ailesine, çocuklarına dönebilirdi. Rab İsa Mesih temizlenmek için kendisine gelen cüzzamlıya dokundu ve onu arıttı, temiz etti, pak kıldı. Ruhsal cüzzamlıya ise daha üstün bir şey yapar. Onu hem temizler hem de günahlarının bağışlandığını duyurur. Fiziksel açıdan bir mucize yaratarak cüzzamlıya şifa vermekle kendisini kurtarıcı olarak gösterdi. İsa günahları bağışlayabilen kurtarıcımızdır. Bir gün İsa ders veriyordu. Galile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalim'den gelmiş olan Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa, Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi şilte üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyorlardı. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar, kiremitleri kaldırıp adamı şilteyle birlikte ortaya İsa'nın önüne indirdiler. Onların imanını gören İsa Mesih, "Dostum, günahların bağışlandı," dedi. Din bilginleriyle Ferisiler, "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tek Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri gören İsa Mesih onlara şöyle dedi. "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçli adama, sana söylüyorum kalk, Şülten'i toplayıp evine git dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı Şülten'i topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içerisinde bugün şaşılacak işler gördük diyorlardı. Leviler 13. bölüm 7 ve 8. ayetlerde de şöyle okuyoruz. Ancak temiz sayılmak için kahine muayene olduktan sonra derisindeki kabuk yayılırsa yine kahine görünmelidir. Kahin kişiye bakacak, derisindeki kabuk yayılmışsa onu kirli ilan edecek. Kişi deri hastalığına yani cüzzama yakalanmış demektir. Burada madalyonun öbür yüzünü görebiliriz. Daha önce temiz ilan edilen sanık hasta kurtulmuştu. Ama temiz ilan edilmezse o hala sanık durumundadır. Bu kahinin uyguladığı üçüncü gözden geçirmedir. Acaba Tanrı insana ikinci bir fırsat verir mi diye sorabiliriz. Kardeşim, Tanrı günahlıya binlerce kere fırsat tanır. Eğer bu fırsatlardan bir tanesi bile onu Tanrı ile barıştıracaksa Tanrı ona her fırsatı tanıyacaktır. Sonunda karar vermelidir. Eğer derideki kabuk yayılmışsa adam cüzzamlı ilan edilir. Çok ağır bir yargıdır bu. Cüzzamlı ilan edildiği anda adam toplum dışı edilir. Ailesinin yanına gidemez. Arkadaşlarından ayrı kalması gerekirdi. Bu durumu temiz ilan edilen adamın durumuyla kıyasladığımız zaman aradaki farkı hemen görebiliriz. Bu adam cüzzamlı olduğu kanısına varmıştı. Toplum dışı edilmeye hazırdı ama birden temiz ilan edildi. Ne büyük bir sevinç, değil mi? İkinci durumda ise adam murdar ilan ediliyor. Tüm umutları suya düşmüş, topluma yaklaşamaz duruma gelmiş, ailesinden koparılıp atılmıştı. Temiz ilan edilen adam o günden sonra cüzzamlı gibi yaşamaktan kurtulmuştu. Bizim için ne güzel bir derstir bu. Bazı kişiler var. Rab İsa'ya iman ettiklerini söylerler. Ruhsal yoklamadan geçip temiz oldukları ilan edilir ama bakarsınız bir süre sonra hayatlarında günahın belirtileri kabuklar, irinli çıbanlar çıkmaya başlar. Yani mecazi anlamında bu gibi insanlar cüzzamlıyken temiz ilan edilirler ama hala cüzzamlı gibi yaşamaya devam ederler. Elçi Yuhanna bu gibiler hakkında şöyle yazdı. Bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değildirler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. Elçi Petros da şöyle diyor. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuğuna, domuzda yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner.